Birinci Tarihler kitabının 23. bölümüne geldik. 23. bölüme başlarken halen tapınakla ilgili kısımda olduğumuzu unutmayalım. Bir kez daha Tanrı'nın bunu çok önemsediğini ve buranın da bunu vurguladığı yer olduğunu söylüyorum. Davut da bunu çok önemsedi ve Tanrı'ya tapınmak için yaptığı ayarlamalarda onun gayretini ve hevesini daha çok görüyoruz. Davut çok yaşlanınca oğlu Süleyman'ı İsrail kralı yaptı diyor 23. bölümün 1. ayeti. Davut şimdi Süleyman'ı kendi yerine kral yapar. Belki Davut neden öldü diye soruyorsunuzdur. Çok günleri vardı. Sorunu da zaten buydu ve bu çoğumuz için bir sorun oluşturur. Davut, İsrail'in bütün önderlerini, kahinleri, levillileri bir araya topladı. 30 ve daha yukarı yaştaki leviller sayıldı. Toplamı 38 bin erkekti diyor 2-3. ayetlerde. Leviller Mısır'dan çıktıkları zaman sayıldıklarında aşağı yukarı 8 bin kişi kadardılar. Şimdi 38 bin kişiler. Tanrı'nın dediği gibi sayıları arttı. Davut yalnızca tapınak inşaatının malzemelerini toplamakla kalmayıp Levililerin tapınakta hizmet etmelerini de ayarladı. Bunlardan 24 bini Rabbin tapınağının işlerini gözetecek, 6 bini memur ve yargıç olacaktı. 4 bini kapı nöbetçisi olacak, 4 bini de Davut'un Rabbi övmek için sağladığı çalgıları çalacaktı diyor 1. Tarihler 23, 4 ve 5. ayetlerde. Davut müziğe çok önem verdi. Bir düşünün, 4000 kişilik bir müzik korosu. 4000 kişi müzikle Rabbe hamd etti. Levililerin toplanma çadırında hizmet ettiğini anımsayacaksınız. Harun'un ailesi kahinler olarak hizmet etti ve Levililerden 3 ailenin de görevleri vardı. Davut, Levilileri Levi'nin oğullarına göre bölümlere ayırdı. Gerşon, Kohat, Merari. 6. ayet böyle diyor. Gerşonlular, Kohat oğulları ve Merari oğullarının hepsi toplanma çadırının bakımında belirli görev aldı. Çöl yürüyüşünde toplanma çadırını taşımakla görevliydiler. Çadırı söktüler ve kurdular. Gerşoniler perdeleri ve örtüleri taşıdılar. Kohat oğulları eşya parçalarını taşıdılar. Merari oğulları döşemeyi, direk ve sütunları taşıdılar. Sayılar kitabında gördüğümüz gibi sabahleyin toplanma çadırını söküp akşamleyin de kurma hizmetini yapmak oldukça büyük bir işti. Onun için Levililerin Rabbin çadırını ve tapınma hizmetinde kullanılan eşyaları taşımalarına artık gerek yok diyor 26. ayette. Levililerin toplanma çadırını çölde taşıma görevleri bitti. Şimdi Rabbe hizmette yeni bir görevleri var. Bu yine keşke öğrenebilsem dediğim bir şey. Tanrı birçok iyi Hristiyan kuruluşu oluşturdu. Amaçlarına hizmet ettikten sonra bunları devam ettirmek isteyenler çıktı. Bazıları tamamen ölü durumda. Hiçbir işleri yok. İyi bir amaca hizmet etmiyorlar. Tanrı bir şeyi bitirince onu bitirir dostum. Yeni bir şeye başlama zamanı gelmiştir. Tanrı Levililere aslında şöyle diyor. Artık çölde dolaşmayacağız. Şimdi bir tapınağımız olacak ve sizin hizmetinizde farklılaşacak. Dostlar, Tanrı ile devam edelim. Canlı ve hareketli bir şey yapalım. Levililerin şimdi yeni bir görevi var. Tanrı'nın sandığının tahtaları çıkarılır. Artık sandık tekrar taşınmayacak. Yeruşalim'de Orna'nın harman yerinde daimi olarak kalacak. Davut yeri satın aldı ve tapınak orada inşa edilecek. Tapınakta Levililerin yapacağı çok şey olacak. Böylece Davut onların kurayla seçilen vardiyelerini ayarlar. Belirli bir süre çalışacaklar, sonra dinlenecekler. Davut tapınağın hizmet işini bu şekilde ayarladı. Şimdi 24. bölüme geldik. Yani 1. Tarihler bölüm 24. Davut 24. bölümde Harun'un oğullarının tapınaktaki hizmetleri ile ilgili iş bölümünü ayarlar. Harun'un oğullarının bağlı oldukları bölükler, Harun'un oğulları Nadav, Avihu, Eleazar, İtamar. Nadav'la Avihu babalarından önce oğul sahibi olamadan öldüler. Onun için Eleazar'la İtamar kahinlik yaptılar diyor 1 ve 2. ayetler, 1. tarihler 24. bölümün. Harun'un oğulları kahindi ve bu kayıt bizi onların çölde oldukları döneme götürür. Leviler kitabının 10 bölümü Nabat ve Abihu'nun günahını ve bunun sonucu olarak da ölümlerini kaydeder. Davut, Eleazar soyundan, Sadok'la İtamar soyundan, Ahimelek'in yardımıyla Harun oğullarını yaptıkları göreve göre bölüklere ayırdı diyor 3. ayette. Bu Davut'un işleme koyduğu büyük bir organizasyon sürecidir. Davut tapınağın yapılacağı yeri almakla kalmadı. İnşaat malzemelerini topladı ve şimdi de kahinlerin hizmetini ayarlıyor. Bu nedenle tapınağın Süleyman'ın değil Davut'un tapınağı olduğunu söylüyorum. 5. ayette gerek Eleazar oğulları gerekse İtamar oğulları arasında kutsal yerden ve Tanrı ile ilgili hizmetlerden sorumlu önderler vardı. Bu yüzden atanmaları kayırılmaksızın kurayla yapıldı. 24 emir vardı. Bu oğullar belirli bir sıralamaya konuldu. Bir grup oğullardan birinin yönetimi altında gelip işlerini yapacak. Sonra diğer grup diğer bir oğulun yönetimi altında gelip onların yerini alacaktı. Bunu izlemek oldukça ilginç olurdu. Bir keresinde Londra'da askerlerin nöbet değişimini izledim. Ne büyük bir tören, ne büyük bir gösteri. Sanıyorum geçmişin kralları bugün yapılanları görseler şaşırırlardı ve bunu beğeneceklerinden de pek emin değilim. Gerçekten gereğinden çok tantanalı törenler yapıldıklarını düşünüyorum. Ancak Levililerin tapınak hizmetinde vardiye değiştirirken bunu dikkat ve düzen içerisinde yaptıklarını gözümün önüne getirebiliyorum. Levililerin aileleri sayıca o kadar çok arttı ki hepsinin aynı anda çalışması olanaksız hale geldi. Gördüğümüz gibi Musa'nın zamanından Davut'un zamanına kadar Levililer 8.000'den 38.000'e kadar yükseldiler, çıktılar. İşte bu nedenle Davut onlar için iş bölümü yaptı. Bir sonraki bölümde yani 25. bölümde Kohat oğullarının iş bölümü ardından da Merari oğullarının iş bölümü yapıldı. Davut her ailenin tapınakta yapacağı işi planladı. 25. bölümde Davut'un ilahi söyleyenleri de aynı şekilde organize ettiğini görüyoruz. 1. tarihler 25. bölümün 1 ve 2. ayetlerinde şöyle okuyoruz. Davut'la ordu komutanları hizmet için Asaf'ın, Heyman'ın, Yedut'un bazı oğullarını ayırdılar. Bunlar lir, çeng ve ziller eşliğinde peygamberlikte bulunacaklardı. Bu göreve atananların listesi şuydu. Asaf'ın oğullarından Zakur, Yusuf, Netanya, Aşereyal. Bunlar kralın buyruğu uyarınca peygamberlikte bulunan Asaf'ın yönetim altındaydılar. Bunların hepsi tapınak inşa edilmeden önce ayarlandı. 68. mezmurda Davut'un şu harika sözlerini bulacaksınız. Ey Tanrı, Yeruşalim'deki tapınağından göster gücünü, bizim için kullandığın gücünü ey Tanrı. Krallar sana armağanlar sunacak. Davut, tapınağın Yeruşalim'de dünyaya bir tanıklık olarak duracağını seziyor. Tapınak yapılmadan önce ilahi söyleyenler Tanrı'ya tapınmak için Yeruşalim'de toplanıyordu. İşte bu söyledikleri şarkı ya da ilahilerden biridir. Gördüğünüz gibi Davut Tanrı'nın sandığını Yeruşalim'e getirmiş ve onu bir çadırda muhafaza etmişti. Davut'un Tanrı'ya takdimeler sunmuş olduğu yakılan takdimeler ve selamet takdimeleri Orna'nın harman yerinde bir sunak vardı. Rabbe ezgi okumak için eğitilmiş yetenekli Levililerin toplamı 288 kişiydi diyor 1. tarihler 25-78. ayetlerde. Bunların her biri büyük küçük öğretmen-öğrenci ayrımı yapılmaksızın görev dağıtımı için kura çekti. Kurayla 24 gruba ayrıldılar. Bu, her ay hizmette iki defa değişim olacağı anlamına gelir. Bunların her biri yılın yalnızca iki haftası hizmet edecekti. Sonra geldikleri kente geri dönecek ve memleketlerindeki yapmaları gereken hizmeti yapacaklardı. Bu kahinler ve leviller İsrail'de birçok şekilde öğretmenler olarak hizmet verdiler. Bu organizasyon Davut'un krallığının en büyük başarılarından biri olduğuna inanıyorum. Yalnızca kahinler seçilip organize edilmedi, diğerleri de var. Yerleri kim süpürecek? Kim koruyacak? 26. bölümde Davut'un bunların hepsini dikkatle planlamış olduğunu görüyoruz. Kapı nöbetçilerinin bölükleri diyor. Korahlılardan, Asav oğullarından, Kore oğlu Meşelemaya. Bu 26. bölümün 1. ayeti. Aynı şekilde ayrıldılar. Bu kişilerin hepsi hizmet ederken görevli bir korumaya ihtiyaç olacaktır. Kapılara gözcülük edecek bekçiler olacak ve onlar da günün 24 saati görev başında olacaklar. Her kapı için her aile büyük küçük ayırmadan kura çekti diyor 13. ayette. Her kapıda bekçiler vardı. Aynı zamanda tapınaktaki mali işleri yapmak için bir muhasebeci gerekecek. Raporunu tutması gerekecek. Levili Ahiya Tanrı'nın tapınağının hazinelerinden ve Tanrı'ya adanmış armağanlardan sorumluydu diyor 1. Tarihler 26 ayet 20'de. Muhasebeciler toplanmakta olan bağışların depolanmasından sorumlu idiler. Şelomit'le kardeşleri boy başlarının, Kral Davut'un binbaşılarının, yüzbaşılarının ve öbür ordu komutanlarının verdiği armağanların saklandığı hazinelerden sorumluydular. Bunlar savaşta yağmalanan mallardan bir kısmını Rabbin tapınağının onarımı için ayırdılar. Kahin Samuel'in, Kiş oğlu Saul'un, Ner oğlu Avner'in, Seruya oğlu Yoav'ın verdiği armağanlarla öbür armağanlardan da Şelomit'le kardeşleri sorumluydu diyor 1. Tarihler 26-28 ayetler arasında. Gördüğünüz gibi Levililer yargıç olmak zorundaydılar. Birçok bakımdan resmi kapasiteyle hareket etmeleri gerekiyordu. Tanrı'nın esas amacı İsrail'in onun yönetimi altında olan bir teokratik yönetimle yönetilmesiydi. Toplanma çadırının topluluğun merkezi olması ve kahinlerin kararları Tanrı'dan aldıkları teokratik bir yönetim. Bu Levililerin başarısız olmasından ötürü değişti. Böylece Tanrı ortaya yargıçlar çıkardı. Sonra yargıçların başarısızlığını gördük ve halk bir kral istedi. Davut'un tahtta olmasının nedeni budur. Şimdi bir monarşi olmasına karşın Davut İsrail'in Tanrı'nın kontrolü altına geri çekmeye büyük önem veriyor. İsrail'de görev yapan İsrailli boy başlarının binbaşılarla yüzbaşıların ve görevlilerin listesi. Bunlar değişen birliklerde yıl boyunca aydan aya her konuda krala hizmet ederlerdi. Her birlik 24 bin kişiden oluşurdu diyor 1. Tarihler 27 ayet 1'de. 24 bin kişiye yılın bir ayı hizmet etmesi için 12 başbuğ atandı. İsrail oymaklarının yöneticileri Ruben oymağı, Zikri oğlu Eliezer, Şimen oymağı, Maka oğlu Şefatya diyor 27. bölümün 16. ayeti. 12 oymağın her birinden bir kişi atanır. Böylece İsrail'in oymaklarından 12 prens atanmış olur. Şimdi şu ayete dikkat edin. Davut diyor 20 ve daha aşağıdaki yaştakilerin sayımını yapmadı. 20 ve daha aşağıdakiler. Çünkü Rab İsrail'i gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağına söz vermişti. 1. Tarihler 27 ayet 23. Davut Tanrı'ya güvenmediği için önceden nüfus sayımı yaptı. Bu bir imansızlık eylemiydi. Tanrı ona bana güven. Ordun için gerekli olan adamları sana ben vereceğim dedi. Davut şimdi nüfus sayımı yapmıyor. Tanrı'nın vaadına dayanıyor. 27. bölüm, Kral Davut'un kişisel malının sorumluluğunu taşıyan memurların listesiyle sona erer. 1. Tarihler kitabının son iki bölümünde Davut, İsrail'in bütün liderlerini çağırır. Bu büyük bir toplantıdır ve son toplantılardan biri olacaktır. Çünkü hayatının son günlerine yaklaşmıştır. İsrail ve Süleyman için ulusun duyacağı birer mesajı olacaktır. Davut peygamber açısından bu hikmetli bir adımdır. Davut, İsrail'deki bütün yöneticilerin, oymak başlarının, kralın hizmetindeki birlik komutanlarının, binbaşıların, yüzbaşıların, kralla oğullarına ait servetten ve sürüden sorumlu kişilerin, saray görevlilerinin, bütün güçlü adamların ve yiğit savaşçıların Yeruşalim'de toplanmasını buyurdu diyor 1. Tarihler 28 ayet 1'de. Bunlar ulusun liderliğinde sorumlu kişilerdir. 2. ayette Kral Davut ayağa kalkıp onlara şöyle dedi: "Ey kardeşlerim ve halkım, beni dinleyin. Rabbin antlaşma sandığı ve Tanrımızın ayak basamağı için kalıcı bir yer yapmak istedim. Konutun yapımı için hazırlık yaptım." Davut, yaşına rağmen bu önemli ve son mesajı halkına bizzat verebilmek için ayakta durmaya kendini zorluyor. Unutmayın, Davut oldukça yaşlanmış birisidir. Buna rağmen ne yapıyor? Ayağa kalkıyor ve halkına sesleniyor. "Ama Tanrı bana, adıma bir tapınak kurmayacaksın dedi diyor Davut. "Çünkü sen savaşçı birisin, kan döktün." Davut durumu geçiştirmeye çalışmaz ve halkı açıkça itiraf eder. Tanrı'nın tapınağı yapmasına neden izin vermediğini anlatır. "Ben kan döken bir adamım," diyor Davut peygamber. İşte Davut'u yapan budur. Davut, Rabbin önünde ve insanların önünde açık ve dürüsttür. Hata işler, günaha düşer ve onu artık gizlemez. Halkına dürüst olur, onlara gerçeği söyler. Sonra sözlerine şöyle devam eder Davut: "Bütün oğullarım arasında Rab bana birçok oğul verdi. İsrail'de Rabbin krallığının tahtına oturmak için oğlum Süleyman'ı seçti." 1. Tarihler 28 ayet 5. Davut, Tanrı'nın Süleyman'ı seçmiş ve görevlendirmiş olduğunu açıkça dile getirir. Süleyman'la ilgili bütün sorumluluğu Tanrı'nın üzerine atar. Bu, Süleyman'ın Davut'un seçimi olmadığı izlenimi verir. 6. ayette "Rab bana şöyle dedi," diyor Davut peygamber: "Tapınağımı ve avlularımı yapacak olan oğlun Süleyman'dır. Onu kendime oğul seçtim, ben de ona baba olacağım." Şimdi Davut'un yüreği ve ruhu tapınağın yapılmasının hazırlıklarındaydı. Onu yapmasına Tanrı izin vermiyordu. Yani Tanrı Davut'a izin vermiyordu ve o da Tanrı'nın isteğine razı oldu. Ancak gerekli olan malzeme ve işçilerle ilgili bütün hazırlığı yaptı Davut ve Süleyman'ı da tapınağın yapılması için yüreklendirdi. Davut şimdi Süleyman'a projeyi verir. Davut tapınağın giriş bölümünün, odalarının, hazinelerinin, yukarı bölümlerinin, iç kısmının ve günahların bağışlandığı yerin tasarlarını oğlu Süleyman'a verdi. Ruh aracılığıyla kendisine açıklanan bütün tasarları verdi. Rabbin tapınağının avlularıyla çevredeki bütün odaların, Tanrı'nın tapınağının hazinelerinin, adanmış armağanların konulacağı yerlerin ölçülerini verdi. Kahinlerle Levililerin bölüklerine ilişkin kuralları, Rabbin tapınağındaki hizmet ve hizmette kullanılan bütün eşyalarla ilgili ilkeleri verdi. 1. Tarihler 28-11-13 ayetler arası. Toplanma çadırının projesi Musa'ya verildiği gibi tapınağın projesi de Davut'a, Süleyman'a değil Davut'a verildi. Tapınağın birçok modeli yapıldı ve hepsi de son derece etkileyicidir. Açıkçası yapılan tüm bu modeller tapınağın gerçekten göründüğü gibi değildir. Ancak Yeruşalim'in yeni bölümünde büyük bir otel var. O otelle birlikte Yeruşalim kentinin yeni bir modeli var. bu birçok şeyin bir araya getirildiği ucuz bir şey ya da ne yaptığını bilmeyen biri tarafından yapılan bir şey değildir. O diyarda Yahudiler tarafından yıllarca yapılan araştırmadan sonra yapıldı. Tüm kentin bir modelini yaptılar. Görünüşü ilginçtir ve Herodes dönemindeki gibi göründüğünü söylüyorlar. Herodes'in dönemi Mesih'in dönemidir. Rabbimizin ve yeni antlaşmanın dönemindeki gibi görünüyor. Dostum, yalnızca geçmişteki modeller gibi görünmüyor. Daha önce yapılmış olanlardan daha çok gerçeğine yakın görünüyor. Tapınağın modelinde sadelik var ve eminim gerçeği de öyleydi. Yine de krallar ve tarihlerdeki ayrıntılar çok karışık görünüyor. Toplanma çadırı kadar sade değil ama yine de bir sadelik var. Etkileyiciliği mimarisinden ya da büyüklüğünden kaynaklanmıyor. Ona verilen zenginlik ve güzellikten kaynaklanıyor. Herodes'in tapınağının yer planı Tanrı'nın Davut'a verdiği planla aynı olmasına karşın Davut'un tapınağı kadar pahalı değildi. Herodes tapınağı insanı hoşnut etmek için yaparken Davut krallığının zenginliğini Tanrı'yı yüceltmek için tapınağa yağdırdı. Davut Süleyman'a hiçbir kısıntı yapma, tapınağı çok büyük yapman için gerekli olan malzemeyi topladım dedi. Bu malzemeler altın, gümüş ve değerli taşlarla kaplı olan süstü. Bir kilise kurulduğu zaman bu binanın her zaman bulunduğu mahalleye uygun olması gerektiğini hep düşünmüşümdür. Yoksul yerlerde büyük, tantanalı kilise binaları görmek istemiyorum aslında. Zengin yerlerde evlerle uyumlu, orantılı bir bina isteyebilirsiniz. Ne var ki bugün binalar böylesine vurgulanmamalıdır. Çünkü bugün Tanrı'nın tapınağı taşlardan yapılan binalar değil, kiliseler değil, bizim bedenlerimizdir. Davut tabii ki Tanrı'nın içinde yaşadığı bir tapınak yapmayı düşünmüyordu. Tanrı bir kutuda yaşamaz. Süleyman yakarı duasında açıkça, Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki dedi. Yaratılan tüm evren Tanrı'yı alamaz. Küçük bir ev onu nasıl alabilir? Tapınak bir buluşma yeri olacaktı değerli dostum. Evet, tapınağın yapılmasındaki amaç onun bir buluşma yeri olmasıydı. Tanrı orada insanla buluştu. Ve tapınak Tanrı'yı yüceltmek ve şereflendirmek için vardı. Bugün Tanrı ne bir binada yaşar ne de sizinle bir binada buluşur. O bireylerin yani insanların içinde kutsal ruhuyla yaşar. Davut kullanılacak eşyalara ve hizmet araçlarına gidecek altın ya da gümüş ağırlığının oranını kararlaştırdı. Kahinlerle Levililerin bölüklerine ilişkin kuralları Rabbin tapınağındaki hizmet ve hizmette kullanılan bütün eşyalarla ilgili ilkeleri değişik hizmetlerde kullanılan altın eşyalar için saptanan altın miktarını, değişik hizmetlerde kullanılan gümüş eşyalar için saptanan gümüş miktarını, altın şamdanlarla kandiller, her bir altın şamdanla kandil için saptanan altını, her şamdanın kullanış biçimine göre gümüş şamdanlarla kandiller için saptanan gümüşü diyor 1. Tarihler 28, 14, 15. ayetlerde. Burada önemli olan hiçbir kısıntının yapılmamasıydı. Tapınakla ilgili hiçbir cimrilik yapılmayacaktı. Çok pahalıydı ve Davut'un krallığının zenginliğinin harcamasıydı. Davut'un bunu Tanrı'yı onurlandırmak için yaptığını aklınızdan çıkarmayın. Bütün bunlar Rabbin eli üzerimde olduğu için bana bildirildi dedi Davut. Ben de tasarının bütün ayrıntılarını yazılı olarak veriyorum diyor 1. Tarihler 28 ayet 19'da. Bu önemli bir ayettir. Toplanma çadırının modeli nasıl Tanrı'dan geldiyse tapınağın modeli de öyle Tanrı'dan geldi. Modeli, projeyi Tanrı verdi. Yeri, Orna'nın harman yerini Tanrı seçti. Tanrı Davut'a ilham verdi ve onu yüreklendirdi. Ama esas binayı yapmasına izin vermedi. Sonra oğlu Süleyman'a güçlü ve yürekli ol dedi. İşe giriş, korkma, yılma. Çünkü benim Tanrım, Rab Tanrı seninledir. Rabbin tapınağının bütün yapım işleri bitinceye kadar seni başarısızlığa uğratmayacak, seni bırakmayacaktır. 20. ayet. Davut, tapınak işinden dolayı heyecanlı ve heveslidir ve Süleyman'ı heveslendirmek, isteklendirmek için elinden geleni yapıyor. Süleyman'ın işe başlamasını istemektedir. Tanrı'nın tapınağının yapım işleri için kahinlerle levillerin bölükleri burada hazır bekliyor. Her tür yapım işinde usta ve istekli adamlar sana yardım edecek. Önderler de bütün halk da senin buyruklarını bekliyor diyor 21. ayet. Gördüğünüz gibi Davut'un krallıkta her türlü adamı vardı. Kahinler, işçiler, prensler ve leviller. Hepsi de bu işi yapmada hevesliydi. Süleyman'ın yapacağı tek şey buyrukları verip Davut'un, babası Davut'un ona vermiş olduğu planları izlemekti.